Çay Çorba başlıyor.
Eğlenirken öğrenme klişesinin hayata geçip kulaklarınıza misafir olacağı,
çeşitli konular hakkında çok bilmiş seviyesine ulaşmadan bilinçleneceğimiz,
kah gülüp kah kahlara boğulacağımız çay çorba muhabbetimiz başlıyor.
Ben Hakan.
Ben Ahmet.
Her yayında olacağı gibi bu yayında da sizlere bolca eğlence, bolca derin düşünce vaat ediyor.
Bugünkü konumuza başlıyoruz. İki ses teli ve bir ağızla başlayan insanlık tarihi önce bunları kullanarak konuşmayı öğrendi. Sonra tekerleği icat edip bu tasarım harikası olan fikrini başkaları çalamasın diye dönemin şartlarına göre bir silah icat etti, savaşmayı öğrendi.
Taşlı sopalı, silahlı kılıçlı çatışmak insanlığa sıkıcı gelmiş olacak ki başını öne eğip etrafını umursamayacak bir kitle gelişsin istedi. Kilolarca ağırlıkta olan bir ahizeyi cebimize sığdırdı ve hayatımıza yedirdi. Ve sosyal medya hayatımıza girdi. Önce farklı platformlarda tanışan insanlar nasyonal evlilikler gerçekleştirdi. Bu gelenek halen devam ederken beğenilme kaygısı iyiden iyiye herkesi ele geçirdi.
Bugünkü sosyal medya algısı da işte böylece hayatımıza girdi.
5 dakikada kitap okumaya üşenen insanlar 15'er saniyeden saatler süren hikayeler ekledi.
Facebook, Twitter, Instagram derken sosyal medya kendine adeta yeni bir dünya edindi.
Bugün dijital çağdan bahsedeceğiz.
Dijital çağın başlangıcı aslında bizim Türk insanının bildiğine göre Facebook'ta başlıyor. Orası bizim için bir milat.
Tabii o bir önemli bir kilometre taşı abi. Yani 2008 yılıydı benim ilk Facebook hesabımı açtığım zaman. Çocuktum, 8 yaşındaydım ama abi bir Facebook diye bir şey vardı ve bize böyle astronomik bir şey geliyordu. Yani hemen bu Facebook'a kayıt olmamız lazım ama daha o sıralar tabii mail adresi bile açmayı bilmiyoruz abi. Hemen bir mail adresi açma o ihtiyacıyla mail adresini açıp hemen bir Facebook hesabı açmıştık ve ilk isteğimiz Farmville oynayabilmekti abi.
Farmville, Fishville, balıklarım öldü, ıspanaklarım çürüdü falan.
Aynen öyle. Ama şaka bir yana o dönemde de okulda, sınıfta insanlar ya ben domates ekiyorum, iki günde bir level atlıyorum falan diye böyle bayağı herkesin tartıştığı bir oyundu, değil mi?
Yani çok büyük bir çekim merkeziydi aslında. O oyunlarla birlikte Facebook bizi çekti orada. Çünkü bizim orada bizden yaşça büyük olan kişiler şey diye giriyordu. İşte liseden arkadaşlarım, ilkokuldan arkadaşlarım. Biz ne yapalım? Ana sınıfından bulamayacağımıza göre.
Evet, doğru.
Yani oyunlarla bizi oraya çekti.
Bizim Facebook. Orada sosyalleşme olayımız oyunlardı yani abi. Daha çok ya şunu ekleyeyim, bunu arkadaş edineyim olayı değildi. Tabii çocukların yani ki yani o zaman da biz Z kuşağıydık tabii hani. Z kuşağının o cezbedici noktası oyunlardı.
Evet, bu oyunları da Facebook çok iyi derecede kullandı ve aslında Facebook'ta hiçbir işi olmaması gereken bizleri de kendine oradan çekmeye
orada
başladı.
Orada bağladı. Facebook'a bağlandık. Yaşımız ilerledikçe bu sefer Facebook'tan yani Facebook'a bir Messenger olayı geldi. Facebook'ta mesajlaşma olayı oldu. Ve oradan mesajlaşmaya başladık. MSN'den sonra, MSN döneminden sonra. Oradan mesajlaşmaya başladık ve Facebook bizim içimize işledi abi. Yani kim ne derse desin. Yarın öbür gün Facebook yıkılsa da işte yerine çok çok farklı sosyal medya platformları da gelse Facebook bizim herhalde bilinçaltımıza çok büyük bir şekilde işledi.
Ve sonra Facebook'tan çok büyük bir pasta olduğunu gören, Facebook işletmelerinde çok büyük bir pasta olduğunu gören girişimciler Twitter'la bu arayı kapatmaya çalıştı. Twitter diye bir şey girdi hayatımıza. Öyle bir şeydi ki ilk başlarda kimse kullanmayı bilmiyordu.
Kimse kullanmayı bilmiyordu. Sadece kullananlar ünlülerdi abi Twitter'ı. Hatırlıyorsun yani valla ben bir ünlülerde görüyordum Twitter kullanma olayını. Daha çok toplumumuz çok uzak bakıyordu. Hatta hala Twitter kullanma ihtiyacını istemeyen, bununla uğraşmak istemeyen birçok insan görüyoruz.
Yani Facebook'ta yoklardı ama garip bir şekilde Twitter'a herkes akın etti. Evet. Ünlülerin gittiğini gören herkes de birebir onlara ulaşmak için bir hastalık var ya bizde, ünlüye ulaşma hastalığı.
Doğru.
Yani
o magazin aşkı.
O magazin aşkı herkesi Twitter'a ittirdi ama kullanmayı bilmediğimiz için toplum olarak yani evet. Ben de bilmiyordum.
Evet.
Bir konunun muhatabı varsa o muhatabı etiketlememiz gerekiyormuş. Ben bunu çok sonradan öğrendim. Ben ortaya yazıyordum. Yani çok sıkıntılı süreçlerdi. Twitter'ı da bir şekilde çözdükten, öğrendikten sonra bu artık sosyal medyada tabii milyonlar ya da milyarlar harekete geçince farklı farklı platformlar farklı farklı şekilde ortaya çıkmaya başladı. Snapchat geldi.
Snapchat çıktı abi. Yani galiba metinden görselliğe geçtiğimiz ilk evrelerde, ilk süreçlerde değil mi?
Kesinlikle. O niye öyle oldu biliyor musun? Biz okumaya üşendiğimiz için. Yani insanlar...
Abi ama öyle yani şimdi her insanda o okuma şey yok mudur ya?
Şeyi düşünsene bak. Adam Facebook'ta şiir yazıyor. Ada vapurundayım, yanımda çay, denizi seyrediyorum, aklımda sen. Adam bunu okumak yerine çekiyor, ada vapurundayım falan konum da ekleyebiliyorsun orada. Hani bunu insanlara daha cazip geliyor. Bakıyorsun ki aa bu ada vapurundaymış, geç. Aa bu benim yakınımdaymış, bir mesaj atayım, nerede acaba falan filan aklında. Yani insanlar onu biraz daha cezbedici bulmaya başladı. Çünkü görsellik... Özellikle bizim için evet. Hani gazete alıp sadece resimlerine bakan bir tayfa var bizde. Yani.
Aynen doğru. Yani özellikle ben hani oku yani şu an o kitap okuyan bir insanım. Bir okurum. Okur olmaya çalışıyorum daha çok ama tabii benim çocukluğumun çizgi romanlarla geçtiğini düşünürsek abi benim için tabii cezbediciydi. Snapchat, işte Facebook'ta takılmak. Abi ben sonuç itibariyle Twitter'a 2012-2014 yıllarında falan katıldım ya. Çok çok geç katıldım. 2008'de Facebook hesabımı açmışım. Yani aradan belki de işte nereden baksan 6-7 yıl geçmiş. Çok evet. Çok olmuş hani. Bizim toplumumuzun galiba görsellikle o albenisi var abi. İnsanlar kesin. Görselliğe daha çok bizde önem veriyorlar. Daha sonrasında Snapchat yükseldi abi. Bir yıl insanlar Snapchat'te takıldı. Instagram hop storyler olayını getirdi. Aslında Snapchat'i satın almak yerine direkt Instagram o olayı çaldı diyebilir miyiz abi?
Diyebiliriz
ona?
Abi. Çok rahat
bir abi bayağı çaldı. Kondu yani.
Adıyla bile aynı hikayeler. Tabii. Yani baktığın zaman Snapchat orada emziği elinden alınmış bebe gibi ve bir anda hayaleti kaldı. Hala ben Snapchat'te varım. Hani duruyor. Bir sembolik olarak orada duruyor. Kullanmıyorum ama arada böyle bir giriyorum ne yapıyorlar falan diye.
Kullanan var mı?
Var. Ama Snapchat şöyle artık filtreleri öyle bir abartmış ki öyle insanlar mi? Gelebilsin ya. O yüz filtre bir sene boyunca aylarca insanlar köpek yapıp kendini birbirlerini yaladı orada ya. Yani hikayeye bir giriyorum biri ekranımı yalıyor böyle falan
abi diye. Bir de ağzını açıyordu oradan gökkuşağı falan fırlıyordu yani. Onu hatırlıyorum ben.
Hani çok şey böyle bir tane şapka vardı. Helikopter şeyi vardı pır pır pır ötüyordu falan böyle.
Tavşan yani kulağı vardı.
Bak işte görsellik.
Evet.
Hani birine bizim... desen ki geldim ben sana mesaj attım. Bir sosyal medya uygulaması yine WhatsApp'tan mesaj attım. Seni köpeğe benzetiyorum dedim. Sen bana söversin.
Ya söveriz ama orada insanlar
ama diyor
yapınca...
ki gel seni köpek yapacağım kanka diyor. Beraber benim ekranımı yalıyorlar. Yani çok enteresan, çok acayip bir süreçlerden evet. Geçtik. Evet, ve doğru. Instagram neyse ki bu filtre olayını biraz daha aza indirgeyerek, biraz daha fotoğrafçılığa ve görselliğe önem vererek bu hikayeleri aldı. Ve bizi de aslında bizi yine bak bir yerden
yine
bir yere
yönlendirmişti. Yönlendirdi. Doğru. Ve bunu Instagram yaptı yine. Aslında direkt adamlar bu sosyal medyacılığın başındaki insanlar yani. Meta yani daha çok. Daha sonrasında abi olaylar çok ilginç noktalara gitti. Yani Snapchat falan derken bizim bir uyanış dönemimiz oldu. Bu uyanış dönemi Mark Zuckerberg'in yargılanmasıyla birlikte oldu abi.
Yani şöyle aslında onun yargılanma sürecinden nasıl başladı? Oylarla ilgili olan
evet.
Bir sorun
mu? Amerika'daki seçimler döneminde işte orada bir algoritma varmış abi. Kullanıcıların kime oy verme potansiyelinin yüksek olduğu analizini çıkarıyormuş bu algoritma.
Yani şaşırılacak bir şey değil. O dönemde de ben zaten şaşırmadığımı hatırlıyorum. Çünkü artık hı-hı. O sosyal medya reklamcılığı öyle bir hal almıştı ki.
Evet.
Hani burada şimdi bize çok ilginç gelmiyor ama şurada bir üründen bahsedip arkadaş ortamından ayrıldığında onun reklamını görüyorsun. Ya da birisine diyorsun ki hafta sonu şuraya gitmeyi düşünüyorum. Tak önüne reklam çıkıyor.
Abi böyle. Fakat şu an bu anlattığın şey çok klişe. Yani bunun ötesinde şeyler yaşamıyor muyuz biz ya?
Yaşıyoruz ama orada insanlara cezbedici gelen şuydu. Şimdi hep bir arkadaşlık mesela evet. Arkadaş olarak ekle.
Evet.
Takip et. Niye sapık mıyım ben falan yani. Şimdi etiketle.
Evet doğru.
Ben kimseyi ispiyonlamam falan. Bize ters geliyor böyle. Bizim toplum olarak.
Çok sıkıntı. Doğru.
Yani ama burada şu var. Bizim önem verdiğimiz hep o işte... İlişkisel anlamda arkadaşlık, dostluk, biz birbirimize sahip çıkma konusu şöyle bizim önümüze çıktı. Mesela dedim ya işte bir yere gitmeyi düşünüyorsun. Adam senin önüne diyor ki kanka şu firmayla daha ucuza uçarsın.
Evet.
Adam beni düşünüyor ya. Hani baktığın zaman.
Yani hakikaten orada sosyal medyanın sana değer verdiği hissine kapılıyorsun. Ben değerliymişim gibi. Yani sana sürekli asistanlık yapan bir platform var. Bu olayın Pollyanna yüzü abi. Gerçekten cezbedici yüzü. Harika olay gibi geliyor. Ama ben olaylara biraz distopyetik bakıyorum abi. Sen de böyle misin? Yani daha çok olaya daha iyi pozitif yönüyle mi bakıyorsun? Yoksa korkutucu o arka plan, o karanlık yüzünü mü görüyorsun?
Ya karanlık yüzünü tabii ki görmezden gelemeyiz. Çünkü evet. Yani artık çok acayip bir sektör oldu bu. İnsanların birbirlerini, hani diyorsun ya, adam oy verilerini çalmış. Yani aynen. Oy dediğin zaman bir insanın bence en mahrem şeylerinden
tabii, birisi tabii, olarak tabii yani.
Tüm evet. Dünyada da bu böyledir. Tüm dünya bu insanı bunu bu şekilde kabullendiği için Mark da bu sosyal baskıdan dolayı zaten yargılandı. Şu anda insanlara sunduğu o beğenilme kaygısı, ben önemliyim hissiyatı artık bambaşka boyutlara
evet,
ulaştı.
Kesinlikle.
Yani nirvanalara ulaştı. Artık TikTok diye bir şey var ve insanlar orada en anormal hareketi yapan benim diye birbiriyle yarış.
Doğru. Çok doğru. Yani TikTok yüzünden galiba belki de yeni o 7, 8, 9, 10 yaşlardaki çocuklar herhalde böyle ilginç psikolojileri yaşıyorlar abi. TikTok gerçekten içerik anlamında çok zengin bir platform olduğunu kabul edebiliriz burada. Çünkü orada içerik var. Yani çok içerik var. Ama maalesef ki en sinir bozucu karakter benimin yarışı var abi.
Ya o çok acayip bir şey. Yani bakıyorsun gelişime, işte Facebook'ta ilk çıktığında asla durum böyle değildi.
Evet,
Twitter'da ilk çıktığında en edebi benim.
Ama TikTok'tan önce de yani video olarak hayatımıza giren platform olan YouTube böyle değildi. Yani YouTube'un ilk çıkışında, ilk Türkiye'de parlayışı olan işte 2015, 16, 17 yıllarında içerikler biraz daha oturaklıydı abi. Yani evet, küfürler vardı belki içeriklerde, yine düzeyinde. Ama bu denli itici içerikler üretilmiyordu. Ya daha çok oyun videoları YouTube'da ön plandaydı, hatırlıyorsun o dönemlerde. Evet. Daha çok oyun videoları izleniyordu. Ama bu denli itici içerikler yoktu. Yani bunun sebebini ben videoculuğun, işte bu denli o görselliğin nasıl bu kadar oraya kaydığını anlayamıyorum. Bunun mukayesini içimde yapamıyorum abi. Hani gerçekten konunun nereye gittiğini algılayamamış durumdayım.
Sosyal medya her şeyden önce bir yazılım temelli bir evet. Şeyler sunuyor bize. Ve bu yazılım dediği zaman o kadar geniş bir ortam ki, hani bilgisayardan tut, işte sosyal medyayı ele al, ondan sonra git robotik kodlamayı ele al. Yani adam robot tasarlıyor ve robota bir istediği bilgileri yükleyerek istediği şeye erişebiliyor. Yani bu çok acayip bir şey. Bir
yani metin madenciliği dediğimizde veri madenciliği yani olay. Yani şu an Instagram'ın yani Meta'nın yaptığı, işte Twitter'ın yaptığı o verileri toplayıp bize bunu dijital pazarlama olarak sunması olayına biz veri madenciliği diyoruz. Şimdi bu olay daha çok gelişiyor abi. Hani o içerikler bir veri havuzunda toplanınca sana bunun geri dönüşü işte did you mean gibi geliyor. Hani bunu mu demek istediğiniz şeklinde geliyor. Ama bu olaylar artık çok uç böyle karanlık bir hal almaya başladı. İşte bir robot yapmışlar Çin'de. Çin'de bu yapılan robotun içine işte senin bilgilerin yükleniyor. Bir kamera seni 7/24 takip ediyor. Senin hakkında analizler çıkarıyor. Ve senin işte 20 dakika sonra, 15 dakika sonra artık nerede olabileceğini tahmin ediyor. Ve bu tahmin ettiği sonuç %90'a varıyor abi artık. Düşünebiliyor musun? Bir makine var. Sen 20 dakika sonra nerede olacağını söylüyor sana. Şunu yaptın, bunu yaptın. Senin o psikolojik olarak da seni analiz etmiş. 15-20 dakika sonra senin nerede olacağını biliyor. Abi bu ne kadar korkunç bir şey ya.
Sanırım Çin'de bunu başarmış olmaları, hani o kadar kalabalık nüfuslu, o kadar psikolojileri de birazcık bozuk biliyorsunuz,
evet,
genel
doğru.
Dünya şeyine göre. Bunu Çin'de analiz etmeleri diğer ülkeler için başlı başına bir korkunçluk sebebi. Yani
doğru.
Diğer ülkelerle alakalı, diğer ülkelerin insanlarıyla yaşantı tarzlarıyla alakalı bazı şeyleri bu kadar kolay toplayabilecek bir ortam üretmek bunları satmaktan daha zor değildir.
Doğru
bu bilgileri, bu verileri satmaktan daha zor değildir. Ve bizim kendi elimizde kendimizi teslim ettiğimiz bir sosyal medya platformları var biliyorsun. Yani az önce sordun şey, karanlık yüzünü görüyor musun? Karanlık mı düşünüyorsun falan diye. Evet, işin karanlık yüzü tam olarak burası. Yani biz diyoruz ki ya ben burada eğlenmek istiyorum. Eğleneceksin ama mail adresine gir diyor. Gireyim diyorsun. Mail adresine girdikten sonra adam senin bütün donelerini sende tutuyor.
Doğru. Yani bu verileri kendine saklıyor.
kendine saklıyor ve günü yani ilerleyen zamanlarda ne için kullanacağı belli değil. Hani 1984 evet, işte romanında ya da Hayvan Çiftliği romanında ileriye dönük şeylerin olacağı şeyleri bize söylemişler aslında. Bunları biz şu anda öngöremiyoruz. Belki 1984'lerde ya,
biraz da yaşıyoruz. Şimdi bu Çin'de yapılan makinenin korkudan fişi çekildi abi. Yani adamlar korkudan fişi çekmişler. Yani olay artık hani Lucy filminde yaşanan şeylere gitmiş be biraz yani belli ki hani ne olacağını tahmin edememişler ileride. Bunun sonuçlarını tahmin edememişler. Korkmuşlar abi, fişini çekmişler. Aslında ne kadar fişini de çekmiş olsalar ya biz bunu şu an yaşamıyor muyuz ya sosyal medyada? Instagram istese seni istediği biriyle tanıştırmaz mı? Sürekli mesela adı ne bileyim Ayşe olan biriyle senin karşını düşürse bunun postlarını, sen onu artık yeter diye bir takip etsen ve bununla tanışsan onun istediğini yapmış olacaksın aslında.
Evet. Yani hani insanları bir yerden bir yere...
yani onun arka planındaki adamın isteğine ulaşacaksın.
Zaten bir yerden bir yere yönlendirme fonksiyonu çok güçlü sosyal evet. medyada. Yani dedim ya Snapchat'i aldı. Biz zaten burada da var deyip herkes Snapchat'e yoğunlaştı. Evet. Herkes Snapchat'ten Instagram'a kaçtı. Yani büyük bir yönlendirme aslında evet. bu. Onu geçtim. Yani bu sosyal medya reklamcılığında da çok önemli şeyler var. Adam kendi fotoğrafını çekmiş. Belki de saçma sapan bir yerde yani. Benim evet. görmek istemeyeceğim bir fotoğraf ama adam bunu sponsorlu çıktığı zaman sadece istediği kitleye, sadece istediği konumdaki bölgedeki insanlara para karşılığında kendini gösterebiliyor.
Abi ben duydum bunu. Adam kendi fotoğrafını paylaşıyor. Hedef kitleyi kızlar olarak belirliyor. Yani adamın isteği kızlara görünmek, kızlara kendini beğendirmek. İşte. Aynı şey abi, hiçbir fark yok ki bunun. Hani yani adam kendini kızlara gösteriyor. Yani düşsene 500 liralık reklam verdiğini. 10 bin tane kız onu görüyor. Aralarından 3-5 tane takip alsa tamam artık. Yani işte zaten birileriyle onun tanışıyor.
Onun istediği
olmuş oluyor.
Yani çok enteresan, derin bir konu. Yani bu veri madenciliği konusunda da işte insanların kendi elleriyle teslim ettikleri o veriler yarın öbür gün bir şekilde kullanılacak. Hani bunu 1984'de okuyanlar falan anlayacaktır demek istediğim.
Evet.
Bunu bir zaman insanlar tahmin etmiş ama biz şu zamanda bunu tahmin etmekte çok zorlanıyoruz. Yani inanılmaz bir şey bu. İlerleyen zamanlarda başımıza nelerin geleceğini anlamakta çok zorlanıyoruz.
Evet.
Yani bu çılgınlık ne kadar sürer, ne zaman biter biz bilmiyoruz ama
ya özellikle biz bu verileri kendimiz veriyoruz abi. Yani kendimiz paylaşıyoruz. Yani umarız herkesin bunun farkında olduğu bir dünyaya ulaşırız. Herkes bu verileri kendi veriyor ve kendi sonumuzu hazırlıyoruz gibi bir şey oluyor aslında, değil mi?
Yani insanların bu konuda bilinçlenmesi lazım.
Evet, biz bu bölümün sonuna geldik.
Dinleyen ve çay çorba muhabbetimize bizlerle eğlenen herkese teşekkürlerimizle.
Hoşça kalın.
Güle güle.
Çay çorba sona erdi.